Aile nedir ve neden önemlidir? Hayatımıza bununla anlam katacaksak eğer.
Aile, hutbelerdeki gibi başlayayım. Toplumun en küçük birimidir falan diye. Böyle beylik tanımlamalar oluyor ya. Şimdi ben de biyolog olduğum için köken itibariyle. Biyolojik anlamda aile gerçekten de küçük bir birim. Ve birçok canlı türünde özellikle de bizim içine dahil olduğumuz primatlarda yaygın gördüğümüz bir şeydir. Doğada hayatta kalmak için çoğu zaman tercih edilen bir organizasyon formudur ama bizdeki biraz marjinal. Çok uzun süre etkileri devam eden ve boyutu dönemlere göre özellikle ve yerlere göre çok değişebilen bir yapıda. Ama birçok canlı türü özellikle karmaşık bir ortamda yaşıyorsa ve büyük bir beyne sahipse aile dediğimiz kavrama da şu ya da bu şekilde sahip. Bizde de en azından biyolojik mirasımızdan böyle bir etki var gibi gözüküyor. Ama bizimki dediğim gibi antropolojik ve kültürel olarak farklı farklı yerlere evriliyor.
Evet, o zaman direkt soracağım soruyla ilgili de bu cevabınız da zaten. Aile insan icadı bir kavram mıdır? Yani aile kavramı nasıl gerekli ve yerleşik hale gelmiş? Nasıl kendimizi böyle ailelerin içinde bulduk?
Şimdi insan türü diğer bütün türlerde olduğu gibi biyolojik ve zihinsel bir takım modifikasyonlar sonucunda belli bir yaşam algoritması oturtmuş gibi gözüküyor. Evrim tarihinden bugüne baktığımızda konu bu. Fakat insanın tuhaf bir tarafı var. Zihinsel melekeleri çok fazla gelişmiş olduğu için canlılarda gördüğümüz hemen hemen her şey insanda da aynı isimle var ama bizdeki halleri böyle kuantum sıçraması yaşamış gibi. Yani mesela hayvanlar da düşünüyor ama biz felsefe yapıyoruz. İşte onlar da bir nevi akıl yürütme kullanıyor. Biz akıl mantık bir sürü bir şeyler icat ediyoruz. Gibi gibi mesela aile kavramında da İnsanın özellikle bebek dediğimiz o imkansız, hayatta kalması imkansız olan canlının hayatta kalmasına yönelik bir sürü uyarlanması neticesinde ortaya atipik bir durum çıkıyor. Mesela şöyle basit bir örnek vereyim. Yani bir meseleden bakmak açıklayıcı değil ama örnek olarak belki işe yarıyor olabilir. Primatların hemen hemen hepsinde erkekler çok eşlidir. İşte çok karılılık denir buna. Aslında insanda bir primat olarak çok eşli gibi gözüküyor. Fakat biz dünya tarihi boyunca özellikle medeniyet tarihinde tek eşliliği hep böyle tercih etmişiz. Aile kurumu hep üste çıkmış çünkü yaşamsal bir değeri var bizim için. Bunu kolaylaştıran bazı biyolojik özelliklerimiz var. Mesela primat dişileri yumurtlayacakları zaman yani döllenmeye hazır olduklarında dışarıdan görünür bu vücutlarında. Ama insanların dişilerinde yani kadınlarda yumurtlama dışarıdan belli olmaz. Belli olmayınca da bir erkeğin yavru yapmak için dişiye ne zaman yaklaşacağı diğer hayvanlardaki gibi kolay bir problem değildir. Bu şansı arttırmak için erkek dişiyle yani kadınla daha uzun süre birliktelik geçirecek şekilde modifiye olmuş. Kadın da bu adet döngüsünü gizleme alışkanlığını bir avantaja dönüştürmüş gibi gözüküyor. Yani biraz böyle söyleyince tuhaf oluyor ama sırf adet döngüsü dışarıdan pek belli olmadığı için aslında aile yapısının temellerini atan nedenlerden birine dönüyor bu. Yoksa dışarıdan bakınca genital organları kızarmış, şişmiş bir dişiyle çiftleşip giden erkeğin böyle bir ihtiyacı da yok. O dişin de muhtemelen bir aileye ihtiyacı olmadığı için bebeği büyütmek açısından gayet rahat gösterebiliyor bu durumu. Fakat bir maymun yavrusu ile insan yavrusu arasında tabii çok büyük fark var. İnsan yavrusu beyin gelişimi daha bitmeden doğmak zorunda ve biz 2 sene falan erken doğuruyoruz bebekleri. O yüzden aile yapısı neslimizin devamı için kaçınılmaz bir koruma kalkanı olarak mecburen evrilmiş gibi gözüküyor.
Anladım hocam. Bence çok güzel bir bakış açısı oldu evrimsel açıdan bakmak aile kavramına. Hocam peki aile kavramı olmadan da yaşamamız ve türümüzü devam ettirmemiz evrimsel açıdan mümkün müdür?
Elbette mümkün. Özellikle işte zamana ve şartlara bağlı olarak mesela şu anda içinde bulunduğumuz zamanda özellikle batı tipi toplumlar diyelim ya da batıya öykünen toplumlarda böyle aşırı bireyselleşmiş, işte babasız ya da annesiz çocuk büyütmenin mümkün hale geldiği, kaynaklara erişimin daha rahatlamasına bağlı olarak da insanların atomize olduğu, ayrıştığı bir toplulukta zaten bunun olduğunu görüyoruz ama biraz yaşam şartları zorlaştığında mesela pandemi döneminde bunu gördük. Pandemi döneminde aileler büyümeye başladı mesela. İnsanlar tekrar bir araya toplanmaya başladılar. Bu zor koşullarla mücadeleyi biraz aileyi büyütmeye çalışarak, üreyerek değil ama belki işte büyükleri yanımıza alarak, daha yakın ilişkiler kurarak bir şekilde kompanse etmeye, gidermeye çalıştık. Mesela şimdi Allah muhafaza bir savaş, kıtlık bilmem ne durumları olsa biz yine bu tip bir duruma doğru sosyal örgünün değiştiğini rahatlıkla görebileceğiz. İnsan biraz ihtiyacına göre hareket ediyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Mesela böyle ayrışan, bireyselleşen, atomize olan topluluklardaki buhranların, sıkıntıların ve depresyonların çok büyük bir çoğunluğu evrimsel olarak ayarlı olduğumuz yakın ve sıkı ilişkileri maalesef bulamıyor oluşumuzdan da çoğu zaman kaynaklanıyor. Yalnız kalmak, yalnızlık hissetmek insana iyi gelen bir durum değil. Ve aile desteği gerçekten en kolay ulaşabileceğimiz sosyal destek olması bakımından da çoğumuz için aslında vazgeçilmez. Zira ailesiyle çeşitli şekillerde sorunlar yaşayan, uzağa düşen insanların yaşadıkları problemler malumunuz. Yani farklı yaşlarda, farklı şekillerde tezahür etse de ailede ilişki bozukluğu problemi her insan için temelde bir problemdir. Ama dediğim gibi şartlara göre bu durum gevşeyebilir, daralabilir, değişebiliyor.
Evet hocam, ben de onunla ilgili bir soru soracaktım. Şimdi anne babalarımız farkında olmadan, istemeden tabii ki bizim üzerimizde ciddi psikolojik etkiler bırakıyorlar. O yüzden direkt olarak hepimizin aslında terapiye ihtiyacı var bu yüzden. Öyleyse aile toksik bir kavram mıdır ve hani aile kavramı olmadan daha sağlıklı bir yapıda olabilir mi?
Aynı soruyu mesela yemek toksik bir kavram mıdır diye değiştirsek artık evet cevabını rahatlıkla verebilirim. Çünkü şu anda bu kadar yiyecek bolluğu içinde yeme problemlerinin ayyuka çıkmasının sebebi insan ne yemeli sorusuna doğru dürüst cevabı bilmiyor oluşumuzdan kaynaklanıyor. Yani suplementler alıyoruz, ballı börekler yiyoruz, bir şeyler. Ama sonuçta bunların bizi hasta ettiğini çok geç olunca öğreniyoruz. Şimdi aile kavramında da aynı şey var. İçinde yaşadığımız zamanda benim bu insanın fabrika ayarları dediğim anlatıda sıklıkla vurguladığım gibi ayarlarımızı unuttuğumuzdan her şeyi ezberlediğimiz ya da bize denilen şekilde yapmaya çalışıyoruz. Mesela ailelerin en büyük problemi ana babalarından gördükleri şeyi aynen çocuklara uygulamak zorunda olmalarıdır. Çünkü biz mesela işte bu parenting behavior, ebeveyn davranışı dediğimiz şeyi anne babamızdan öğreniyoruz. Öyle çoğumuz bu konuyla ilgili bir kitap mitap okuyup akademik araştırma yapmıyoruz. Dolayısıyla mesela çocuğumuz olunca çoğumuz kendimizi annemiz ya da babamız gibi davranırken buluyoruz. Bu şu anlama geliyor. Bu insan için bu arada büyük bir avantajdır. Kültür aktarımı nesiller boyunca böyle sağlanır. Biz hiçbir şey bilmeyen bir zihinle dünyaya geliriz. Hop işte birkaç sene içinde bir şeyler öğreniriz. Büyürüz, olgunlaşırız, etrafımızda bu bilgiyi besleriz. Ve sonra gelecek nesile belli davranışlarla sözsüz olarak bunu aktarırız. Ve böylece birikimli kültürü oluşturan bir canlıyız ama hataları da aynı şekilde aktarıyoruz. Arızaları da bu şekilde aktarıyoruz. Mesela iyi anne, iyi baba olmak bu devrin en büyük telaşı. Maalesef bu telaş yüzünden birçok anne baba kötü anne babalık yapıyor. Çünkü çocuğu bırakıp kendini geliştirmekle uğraşıyor. Devamlı bir telaş içerisinde. Halbuki konu bu kadar zor değil. İnsanın temel ihtiyaçlarını bir hatırlayıp size zamanında verilmeyen ihtiyaçları çocuğunuza nasıl vereceğinizi düşünürseniz bu iş çözülür. Mesela biz işte 70'lerde doğduk. Bir 80'ler, bir 90'lar kuşaklarından bahsediliyor biliyorsunuz. X, Y, Z, işte alfa kuşakları diye. Bu kuşakların her biri aslında farklı sorunlar yaşıyorlar. Şimdi ama genel olarak yaşanan şey şu. Mesela bizim dönemde doğan, benim yaşlarımda olan insanların büyük bir çoğunluğu benim yapamadığımı çocuğum yapsın, onu imkana boğacağım kafasıyla çocukların üzerine dünyayı yıkıyorlar. Böyle dünyadan nefret eden erken yaşında çocuklar üretebiliyorlarmış. Öyle harika bir tarafa doğru gidiyor bu iş. Aşırı boşlayanlar mesela, sınır koyamayanlar çocuklarının dünyada ne yapacaklarını keşfetmeye başlamasını hiç ummadıkları kadar geciktiriyorlar. Çünkü insan sınır konmadığında, bir zapturapt altına alınmadığında ya da eski ifadeyle terbiye edilmediğinde hayata başlayamıyor. Öyle de bir tarafımız var. Bütün bu hatalar da maalesef tekrara düşme eğiliminde. Dolayısıyla burada en azından bu muhabbetin bir faydası olacaksa anne baba ya da potansiyel anne baba adayları anne babalarından gördükleri her şeyin doğru olmadığını bir fark etsinler ve onaylamadıkları davranışları eğer üzerine düşünmezlerse aynen yapacaklarını da bilsinler. Çünkü insan aynalayarak öğrenen bir canlı. Öyle entelektüel olarak bildiğimiz her şeyi hayatımıza yansıtarsa kimsenin kötü alışkanlığı olmazdı. Sigaranın zararlı olduğunu herkes biliyor ama herkes içiyor. Bilmekle yapabilmek farklı şeyler. O yüzden bu farkındalığı şöyle bir hayatımızda önümüze koyarsak bu döngüyü rahat kırabiliriz. Kırmadığımız zaman dediğin doğru aile toksik bir kavrama dönüşüyor. Ama bundan kurtuluş tek bir nesilde mümkün. Sadece bir farkındalık ve aksiyon lazım.
Evet, tabii bunun için psikologlardan da, işin uzmanlarından da yardım
alırız. Uzmanlar tonla yardım için hazır bekliyorlar bu konuda.
Peki hocam, aile peki bir bağlılık mıdır yoksa bir bağımlılık mıdır?
Bağlılık olması gerekirken sıklıkla bağımlılığa dönüşür. Bu arada bağımlılıkla bağlılık arasındaki farkı da vurgulamak lazım. Uzaklaştığında yoksunluk sendromu hissedilen şeye insan bağımlıdır. Ne demek yoksunluk sendromu? Normal işlev görmesini engelleyecek rahatsızlık hissetmek. Mesela bir uyuşturucu maddeye, alkole, sigaraya bağımlı olan insan nasıl ulaşamadığında eli ayağı birbirine dolaşır, terler, aklı çalışmaz. Hani hatta kahve bağımlıları bile ya bir kahve içmeden kafam çalışmıyor falan durum var ya. Bu bağımlılık işaretidir ama bağlılık mesafeden bağımsızdır mesela. Sevginin de en güzel tarafı budur. Geçenlerde birisi bir konferansta örnek veriyordu. Çocuğun yanındayken de seviyorsun. 1000 kilometre uzaktayken de seviyorsun. Allah korusun hayatını kaybetse bile sevmeye devam ediyorsun. Yani bağlılık hali mesafeden ve şartlardan bağımsız ama bağımlılık belli koşullarla ilişkilidir. O yüzden bağımlılığa dönüşen her şey insan için pek hayırlı sonuçlara sebep olmaz. Bunu da belki hepimizin kendisini ilişkiler açısından şöyle bir gözetmesi lazım.
Evet hocam,
ben
çok
bağımlı
iyi
mıyım,
oldu.
Bağlı mıyım?
Çünkü kız arkadaşım da çok mesai yaptığım zaman bana kızıyor. Ona bu cevabınızla hatırlatma yapacağım.
Sen yırtamazsın bağımlı çok mesai yapmak. Yok. Çok mesai, bak çok mesai sen diyorsun. Çok mesaiye gerek var mı acaba? Çünkü bağlılığın aynı zamanda bir banka hesabı gibi düşün. Oraya bir şey yatırman lazım ki bağlılık devam etsin. Yani o bağlılığın var olmasının bir sebebi var. İnsanlar niye bağlıdır? Birlikte vakit geçirmekten hoşlanırlar. Ama bizim bir de şöyle bir tarafımız var. Hazır sözü açılmışken söyleyeyim. Mesela biz bize rastgele iyilik yapan birine acayip bir borçluluk hissediyoruz. Ama o kişi bize her gün iyilik yapmaya başlarsa onun iyiliğini görmüyoruz. Mesela annelerimize o yüzden çok nankör davranırız. Annelerimiz bize hayatımız boyunca en çok iyilik yapan insanlar ama görevi canım yapacak kafasındayızdır genellikle. Rastgele iyilikle, rastgele iyiliğe müteşekkir olmakla sürekli iyiliğe vefa göstermek arasında ciddi bir zihniyet farkı var. Ve bu da işte ilişkilere yatırım yapmakla beslenen bir durum. Yani nasıl olsa orada, nasıl olsa eşim, nasıl olsa çocuğum, bizim evin danası falan kafasıyla baktığında o bağlılık yavaş yavaş bağımsızlığa ve çözülmeye doğru çok hızlı gidebilir. İlişkiler özen ister. O yüzden fazla mesai yapma bence.
Peki hocam, tamam. Organik bağ olmadan da aile olur mu?
Elbette olur. Yani şu anda bunun birçok farklı versiyonlarını da görebiliyoruz. İnsan bir şeyi kurmak istediğinde kurar. Yeter ki onun için yeterli anlam ve sebebi olsun. Mesela filmlerde falan sıklıkla replik olarak geçer ama hayatımızda bunu çok yaşarız. Diyelim kendi yurdundan, ailesinden ayrı düşmüş bir insan, bir takım, iş arkadaşları ya da ne bileyim belli bir misyonda bir araya geldikleri kişilere ne diyor? Bu benim ailem diyor. Ve gerçekten onlarla aile gibi hissedebiliyor. İnsan böyle ekstrapolasyonlar yani aktarımlar yapabilen bir canlıdır. Biz bir yerde ihtiyacımız olan işte duygusal desteği bulamazsak onu başka bir yerde de tesis edebiliriz. Ama buna gerçek anlamda bir aile diyebilmek için hani bunun bir metafor olduğunu unutmamak lazım. Yani o da aile gibidir ama aile başka bir şeydir. Ailenin sağlayabileceği ihtiyaçları o gruplar her zaman sağlayamayabilirler.
Evet, özellikle hocam patronlar çok diyor biliyorsunuz. Onları saymıyoruz bundan
sonra. Biz burada bir aileyiz falan. Öyle deyince olmuyor iş. Mesela aileyi aile yapan en önemli unsuru belki söylemek lazım. Yani aileyi bu kadar güvenli yapan şey insan bir kere kendini orada güvende hissediyor. Peki insan kendini nerede güvende hisseder? Ya kime güvenirsiniz soru bu. Kayıtsız şartsız güvendiğimiz tek insan genellikle annedir mesela hayatımızda. Peki annenin özelliği de en güçlü, en koruyucu falan mı? Hayır. Her hal ve şartta bizim için her fedakarlığı yapacak tek insandır. Fedakarlık yapacağını bildiğimiz birinin yanında kendimizi güvende hissederiz ve orada ailemizde gibi hissetmemiz mümkün. Dolayısıyla bir patron biz aile gibiyiz demeden önce yeterli fedakarlığı yapıyorsa zaten bunu söylemesine gerek kalmaz. Fedakarlıktır esas olan. İnsan çünkü çok zayıf bir canlı. Onun için fedakarlık yapabilecek birileriyle olursa hayatta kalma ihtimali de artacaktır tabii ki.
Tam da ben de şeyi soracaktım. Neden insanlar en çok ailesine hatta annesine güveniyor? Özellikle bilimsel açıdan neden diye soruyorum.
Bu mesela bir Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami'de bir konferansa gitmiştik. Orada bu beyin haritalama çalışmalarının ilk başlamasına sebep olan işte askeri bir inisiyatifin sözcüleri konuşuyordu. Bir tane orada bir komutan var. Adam böyle zor bela giriyor falan. Sebebini öğrendik. Afganistan'a göreve gittiklerinde işte bulundukları kulübede bir el bombası atılıyor. Bu arkadaş da birlik arkadaşlarını korumak için el bombasının üstüne atlıyor. Tabii patlayınca çok ağır yaralanıyor. 40-50 tane ameliyat geçiriyor falan. Ve soruyorlar buna. Diyorlar ki neden yaptın bunu? Niye atladın el bombasının üstüne? Çünkü bu arkadaşları tanımıyorsun. Yani 20 gün önce Amerika'nın değişik eyaletlerinden toplanmış yabancılar bunlar. Niye yaptın? O da diyor ki aynı durum onların başına gelse onlar da benim için aynı şeyi yapardı. Şimdi bu karşılıklı fedakarlık hissi bir askeri birlikte bile bu kadar güven sağlıyor. Aile içerisinde de bu fedakarlık anlayışı çok önemli. Ama tabii bunu zedeleyen en önemli davranış ne? O patolojik dedin ya biraz önce, toksik. O davranış fedakarlık bekleme davranışı. Yani ben sizi yedirdim, içirdim, şimdi böyle yapacaksınız. Burası benim evim, benim kurallarım geçer. Ya da işte hep benim dediğim olsun. O fedakarlık beklentisinden öte fedakarlık yapabiliyor muyuz insanlar için? Belki bunu biraz sorgulamak lazım.
Peki bir önceki bölümde mesela şeyden bahsetmiştiniz. Biz hayatımızın çoğunu bilinçli farkındalıkla yaşamıyoruz. Aslında baktığımız zaman aile kavramında hiçbir zaman biz bu şekilde bakmıyoruz ama aile bir yanılsama olabilir mi? Ailemizi gerçekten sevmeli miyiz?
Şimdi sevmeli miyiz sorusuyla farkındalık aslında güzel bir ikilem oldu. Şöyle ki, yani anaya babaya saygı göstermesini, aileni sevmelisin, tam beylik olarak bunlar iyi de ana baba psikopatsa ne yapacağım mesela? Ya da gerçekten kötü niyetliyse, beyin hasarlıysa mesela. Yani ya da gerçekten taammüden kötü bir geleneği, sırf gelenek olduğu için bana dayatıp hayatımı karartmışsa. Şimdi böyle durumlarda farkındalık devreye girdiğinde, farkındalık devreye girmediği zaman, daha doğrusu bilinç kullanmadığın zaman, ya belli bir yaşı da geçince, hani hayatını bir şekilde garanti altına alınca, ya işte onlar da benim için en iyisini yapmak istediler, işte sırf sevdikleri için bunu yaptılar gibi aklileştirmeye çalışıp, o davranışları yüceltip, o davranışları kendi kaderin haline getirdiğini fark etmiyorsun. Asıl olan burada bence önemli olan, ki sevgili Nihan Kaya'nın kitaplarından bu konuda çok ilham almışımdır. İyi Aile Yoktur falan gibi kitapları var. Bence çok önemli kitaplar onlar. Orada da mesela ailenin yanlışına yanlış deme. Sevmeniz gerekmiyorsa sevmeye çalışmaktan vazgeçme. Ama onları şeytanlaştırmadan hatalı insanlar olarak oldukları yere koyma ve aynı hataları yapmamaya çalışma, sağlıklı bir hayatı inşa etmek için çok önemli farkındalıklar. Ailemizi sevmeli miyiz sorusu hangi aile sorusuyla cevaplanabilir? Dolayısıyla öyle jenerik bir şey söylemek, insan normalde sağlıklı büyüdüğü ailesini sevmek dışında pek bir şansı yoktur zaten. Hani manyak değilse o aileyi sevecek. Ama sevilmeyecek, gerçekten sevilesi olmayan bir ortamda büyüyen birinin de kendine ya ben ailemi niye sevmiyorum, lanet olsun ben de iğrenç insanım diye işkence etmesinin bir alemi yok. Burada işte bir farkındalık ve acık ciddi düşünüşün faydalı olacağını zannediyorum.
Peki hocam, şimdi şöyle bir soru sorayım. Doğada erkekler çiftleşip genlerini aktarmaya her an hazırlar. Ama kadınların 9 aylık bir emek ve zaman yatırımı söz konusu. Bu yüzden hani erkeklerin hani doğası gereği çok eşliğe daha yatkın olduğunu düşünüyoruz. Ama kadınların da bu konuda daha seçici olmaları gerektiğini, yine doğaları gereği olduğunu biliyoruz. Bu durumda bildiğimiz anlamda aile birliğinin kurulması erkeğin doğasına aykırı mıdır?
Primat tarafımıza biraz aykırı gibi durmakla beraber tarihi bir gerçek var. Binlerce seneden beri çok farklı coğrafyalarda çok farklı topluluklar tek eşli aile yapısını neredeyse standart olarak öne çıkarmış. Şimdi buna hani nasıl ki biyolojide olana doğal seçilim diyoruz, buna da kültürel seçilim diyecek olursak şu soruyu sormamız lazım. Hangi avantajından dolayı sürekli tek eşli sistem öne çıkıyor? Neden mesela eşlerin birbirine sadakati her toplulukta, antik Mısır'da bile çok yüceltilen bir şey haline geliyor? Çünkü insanın devamı için en optimal yol bu. Öte yandan da insan farkındalığı yüksek olan bir canlı olması gerekiyor inşallah. Hepimiz öyle değil ama hani olursa bunu becerebilecek bir canlı. Mesela şunu görmesi lazım. Bir primat erkeği olarak insan erkeği kendini düşündüğünde, mesela biz bunu fare deneylerinde falan çok görürüz. Mesela erkek farenin kafesine 5 tane dişi koyarız. Deli gibi sabaha kadar hepsiyle çiftleşir. Sonra deriz ki artık bitti bu herhalde. Hani daha bir şey yapmaz bu diye. Yeni bir dişi koyduğun anda hayvan sanki hiç çiftleşmemiş gibi tekrar onunla çiftleşmeye çalışır. Çünkü bu genlerini aktarma güdüsü beyin ve beden sisteminde çok derinlere kodludur. Şimdi aynı şey aslında insanda da olmalı diye bakıyorsunuz. Fakat insan farkındalıkla şunu düşünebilmeli ve bununla ilgili bir önlem alabilmeli. Mesela bir insan erkeği dünyadaki bütün kadınlarla bir şekilde üreyebilse bile kendisinin yetinemeyeceğini, yani daha fazlasını isteyeceğini ve pratik olarak dünyadaki bütün dişilere erişiminin olmadığını bilinçli olarak fark etmeli. Dolayısıyla bu işe o dürtüyü tatmin edecek ama makul bir şekilde topluma zarar vermeyecek bir yol bulmak zorunda. Şimdi insan topluluklarının sürekli tek eşliği kültürel evrimle ortaya çıkarması böyle bir sebebe dayanıyor. Mesela Cengiz Han gibi tipler, biliyorsun Avrupa'da yaşayan insanların galiba 1/5'i falan Cengiz Han'ın doğrudan torunu. Adamın o kadar çok çocuğu olmuş. Ya da işte bazı Arap şeyhleri için falan anlatılır ya, işte 140 tane çocuğu var falan filan diye. Şimdi böyle marjinal durumlarda zaten bu insanın içinden bir şekilde çıkıyor gibi gözüküyor. Ama toplumun geneli bu kadar kaynağa, bu kadar güce vesaireye sahip olmadığı için akıl ve mantık çerçevesinde bir ortak çözüm bulmuşlar. Gayet de güzel çalışıyor. İnsan seri monogamik bir canlı hayatını benimsemiş. Ne demek bu? Her ilişkide sadece kadın erkek tek bir çift birlikteler ama ayrıldıkları zaman başkalarıyla birlikteliğe devam edebiliyorlar. Buna işte serial monogami deniyor. Böyle bir düzen çok ortaya çıkıyor. Bunun da sebebi en güvenli halin bu olması. İnsan bir de sonuçta tabi arzularını tatmin edecek ama çok ince midenin patladığını bildiğin gibi bu işlerin peşine çok düşünce de başının belaya gireceğini de biliyorsun. Dolayısıyla optimal denge yakalanan sistem buymuş gibi gözüküyor. Benim de hiç itirazım yok. Çok güzel çalışıyor bu arada. Hı hı.
Hocam peki bir Yunan filozofunun hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Yarattığı bir ütopya vardı. Farklı bir aile kavramının olduğu. Atıyorum işte çocukların birden fazla anne babalarının olduğu. Bunların böyle bir komün halinde, komünite halinde yaşadığı ve herkesin bu çocuklardan sorumlu olduğu. Böyle bir düzene nasıl bakardık?
Bu aslında bir ütopya değil. Çok yakın bir zamana kadar birçok insan topluluğunda tercih edilmiş yöntemlerden bir tanesi. Özellikle avcı toplayıcılıkla uğraşan ya da yeni yerleşik hayata geçmiş küçük klanlarda ve kabilelerde. Bir kere bu çok işlevsel bir yöntem çünkü mesela orada insanların ömür süreleri çok kısa, açlık, yokluk gibi problemler çok. Ama bir çocuğun babasının kim olduğu net değilse, bütün babalar o çocuğa babalık yapıyorsa çocuğun hayatta kalma şansı yükseliyor. Ve kadınların da bir erkeğin sadece bakımına muhtaç olmalarından öte bütün kabilenin bakımından faydalanmalarını mümkün kılan bir sistem kurulmuş oluyor. Erkeklerin üreme şansını da arttırmış oluyor vesaire. Ama tabii ki çok küçük gruplarda çalışıyor ve mülkiyet yoksa işe yarar. Bizim mesela bugün evlilik kurumu dediğimiz şeyin kanunen güvence altına alınmak zorunluluğu nereden geliyor? Çünkü bir soy oluşacak oradan. Bir takım maddi malzemeler kime kalacak, mirasların paylaşılması, özel mülkiyetin diğerlerine karşı korunması falan gibi meselelerin merkezinde evlilik kurumu konulmuş. Dolayısıyla mülkiyet başladığında böyle bir şey yapamazsınız. Mülksüz bir toplumda bir de küçükse çalışabilir. Tabii ki bunu şöyle yapamazsınız yani İstanbul şehrinden 40 kişiyi alalım şurada gidip bir komite koyalım böyle yaşayalım diye. Çünkü İstanbul'da kültür ona müsaade etmez. Öyle bir kültürden gelmiş insanların bunu zaten yaptıklarını biliyoruz yakın zamana kadar. Ama medenileşmiş toplumlarda, işte şehir toplumlarında böyle bir sistem yürümediği için tek eşli sisteme dönülüyor tabii ki.
Anladım. Yani aslında çekirdek aile kavramını yaratan da, işte çoklu anne baba aile kavramını yaratan da, hatta bildiğimiz anlamda evlilik birliğini yaratan şey de aslında evrimsel mekanizmanın bir çalışma
prensibi. Evrimsel ve kültürel. Şimdi insanla ilgili unutmamamız gereken şey şu, evrimine tabidir bütün canlılar gibi. Ama adeta evrimini neredeyse durdurabilmiş ve bunun üzerine kültürel evrimle devam eden bir canlı, kültürel evrimde biyolojik evriminden neredeyse daha fazla etkili. Şu anda bizim mesela perişan eden aslında kültürel evrimimiz. Çünkü biyolojimizle hiç ilgilenmiyoruz. Kafamıza göre teknoloji, medeniyet üretiyoruz. Bu da bizi çok ciddi problemlere düçar ediyor maalesef. Biyolojik evrim durması dediğim de şu, normalde doğada hayatta kalamayacak versiyonları şu anda tıbben yaşatabildiğimiz ve korunaklı ortamlarda İşte yerleşip çoğalabildiğimiz için biyolojik sınırlıklar artık bize çok fazla uygulanmıyor. Kafamıza göre takılıyoruz yani. O yüzden tuhaf bir durumdayız. Allah sonumuzu hayretsin diyelim.
Peki hocam, eşcinsel bireyler aile kurabilir mi? Hatta yakın Tabii. zamanda öyle bir kanun düzenlemesi de yapıldı. Kadın ve erkeğin aile birliğini yaratabileceği vurgulandı falan. Ama böyle bir şey mümkün
mü? Tek ölçütü var. Kültürel olarak kabul gördüğü sürece hiçbir beis yok. Zaten nikah akdi de yapılıyor birçok ülkede bu tip insanlar arasında. Evlat edinebiliyorlar, birlikte büyütebiliyorlar. Çok fazla psikolojik çalışmalar yürütülüyor tabii bunlarla ilgili. Yaklaşık bir 50 yıldır falan bazı Batı ülkelerinde bu uygulama var. Mesela orada büyüyen çocukların işte çok büyük psikolojik hasara uğrayacağı falan söyleniyordu. Öyle çok belirgin bir şeye ben rastlamadım şimdiye kadar. Ki olsa kesin duyardık. Çünkü insan çok plastisitesi yüksek bir canlı ama eşcinsel aile kurma ihtiyacının nereden geldiğine bakmak lazım. Doğal eşcinsellik oranı böyle bir özel aile düzenlemesi yapabileceğimiz kadar yüksek değildir. Zira doğal olan versiyonlarını tabiattan örnek alacak olsak %1-5 oranındadır maksimum. Ama bazı Avrupa ülkelerinde, bazı başkentlerde erkek doğan insanlar arasında eşcinsellik oranının %20'ye vurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada bir genetik ya da biyolojikten öte bir kültürel etkilenim var. Dolayısıyla burada belki konuyu tekrar masaya yatırıp bir alo ne oluyor diye bir sormak lazım. Çünkü akıllıca değil. Yani milyonlarca yıllık biyolojik alışkanlıklara sırf nevzuhur bazı sosyal kabullerimiz nedeniyle hadi şöyle bir değişiklik getirelim demek genellikle hüsranla sonuçlanıyor. İşte tıbbi olarak yaptığımız uygulamaların bizi daha çok hasta etmesi örneğinde olduğu gibi. O yüzden eşcinsellik, özgürlük, hadi aile kuralım falan demeden önce bunu bir etraflıca masaya yatırıp şu bilimsel verilere güzel bir bakmak lazım. Ama mümkün niye olmasın yani. Hı hı. Yapıyorlar zaten.
Peki hocam, şunu sorayım. Çocuklukta hepimiz az çok aile travmaları yaşıyoruz. Yaşadığımız travmaları ve ebeveynlerimizi affetmek zorunda mıyız?
Şimdi travmayı tanımlamak lazım. Bu aralar herkesin dilinde o travma lafı ama travma yara demek Latince. Yara sözcüğünden geliyor. baş edemediğimiz duygusal deneyimlere psikolojide işte psikolojik travma ya da ruhsal travma diyoruz. Bunlar sandığımızdan çok daha az. Yani o küçükken babam bana bir bağırdı böyle hala unutamıyorum. Bu travma değil. Bu sadece kötü bir olay. Anısı bizde kalmış kötü olay. Travma bugünkü hayatınızı, erişkin hayatınızı kötü yönde etkileyecek kadar sizin baş etmekte zorlandığınız bir duygusal yaraya işaret ediyor aslında. Ve bu tip şeyler zaten uzman işte desteğine, psikoterapiye, psikanalize falan ihtiyaç duyan şeyler. Ama onun dışında kalan insanların genellikle travma dediği şeyler, mesela ben çok örneğini veririm, babamdan da izin aldığım için rahatlıkla söyleyebilirim. Babam beni çok konuşturmadığı için bugün bu kadar konuşuyorum ben. Şimdi o zaman çok darlıyordu bu durum beni ama nasıl biriktiyse içimde şimdi saçarak geziyorum ortada. Dolayısıyla bu beni geliştiren bir şeye dönüştü. Aileler mükemmel olmak zorunda değildir. İnsanlar mükemmel olmak zorunda değildir. Ve yaşadığımız hatalar ya da eksiklikler aslında bizde travmatik etki yapmıyorsa bizi geliştirici şeylere dönüşürler. Fakat çoğu insan bana zamanında böyle yaptılar. O yüzden ben oturup omuz silkip sürekli şikayet edeceğim modunda bir konfor alanını tercih ettiği için oradan çıkmayı, onun üstüne gitmeyi çok da fazla tercih etmeyebiliyorlar. Bir nevi şikayeti işte yaşam aracı haline dönüştürüyorlar. İşte çoğunlukla da travma dediğimiz şeyler bunlar. Bunlar travma falan değil, geliştirici zorluklar diyelim buna. Ve her travmada eğer travmaysa bile aşıldığı zaman insanı başka bir hayat seviyesine çıkartır. O yüzden eskilerin söylediğini unutmayalım. Kabz olmadan bast olmaz, yani sıkışma olmadan genişleme olmaz. Bahçede işte sulama yaparken hortumun ucunu sıkarsın ki su uzağa fışkırsın diye. Hayatta buna benzer. Sıkışma olmadan tazyik oluşmaz yani. O yüzden biraz öyle bakmak lazım.
Peki madem psikolojiden bahsediyoruz şunu da sorayım. Şimdi Freudian tezlere göre başka insanlarda annemizi ve babamızı arıyoruz. Çünkü annemizi ve babamıza özlem diyoruz. İşte Ödip ve Elektra kompleksi ile ilgili olan şeyden bahsediyorum. Eş seçimlerimizde de dolayısıyla anne babamıza benzer özellikler, bazen fiziki, bazen psikolojik, bazen bir gülüşü, bir sözü arıyoruz. Ama bu sağlıklı bir düzen mi? Bunu arıyor olmak.
Daha evvelki bölümde de seninle ve benim her konuştuğum yerde hemen hemen sürekli dile getirdiğim bir şey var. Günümüzün %99'unu bilinçsiz geçirdiğimiz için ya atavi ya kültürel reflekslerle otomatik pilotta hareket ederiz. Ama ne zamanki farkındalık devreye girer o zaman davranışımızı değiştirebiliriz. Şimdi siz ne kadar anne babanıza gıcık olsanız da işte onlar gibi olmamaya yemin etseniz de falan vitesi boşa aldığınızda bir süre sonra ebeveyn olduğunuzda anne ya da babanıza dönüşeceksiniz. Ya da işte eş seçtiğinizde anne ya da babanıza benzer bir eş seçeceksiniz ya da gidip çok marjinal bir tipi seçmenize rağmen yıllar içinde onu anne babanıza benzetmeye çalışacaksınız. Ya da kendiniz de ona dönüşeceksiniz. Bilinç kullanılmadığı zaman insan içinde yetiştiği saksının toprağını alan bitki gibi onun haliyle hallenir. Dolayısıyla olduğu gibi devam eder bu sistem. Ama ne zaman ki ya bir dakika biz ne yapıyoruz, bunu niye yapıyoruz, niye şöyle yapmıyoruz muhabbetleri başlar. Yani insanlar ortak ve yeni bir yol inşa etme konusunda bilinçlerini masaya koyarlarsa o zaman bu kural değişiyor. Ama bilinç girmezse işte insanlıktan bahsedebilmemiz pek söz konusu değil. Bilinç dışı primat yaşamı çok mümkün. Bugün hep ben başta olmak üzere insanların kahir ekseriyetinin yaşadığı şey bilinç dışı primat hayatıdır. Ye iç, yat yuvarla, keyif al, oh ne güzel, geçsin gitsin. Ama insan durup düşünüp bir dakika deyip tavır değiştirebilen bir canlı. Bunu ne kadar yapıyorsak o kadar insan oluyoruz.
Hocam bizim Hayatın Anlamı serisinde farkındalık teması giderek öne çıkmaya başladı. Bakalım ne olacak diğer bölümlerde.
Hatta istersen ya bir bölümü bilince ayıralım. Esas mevzu o çünkü. Yani bilinç hiç öyle zannettiğimiz gibi bir şey değil yani. Onu biraz, onunla tanışmamız lazım.
Peki hocam şöyle bir soru soracağım son olarak. Şimdi hem dini öğretiler hem de özellikle Amerikan kültüründe işte filmlerde, Amerikan filmlerinde sürekli görüyoruz işte aileyi kurtarmak, aile kavramının önemi ya da işte dinlerde ailenin kutsallığı sürekli öne çıkarılan şeyler. Şimdi dinler ya da işte Amerika gibi emperyalist güçler olmasaydı aile kavramı yine bu şekilde olur muydu? Şu an anladığımız, bildiğimiz gibi olur muydu?
Onlar olmasaydı ne olurdu bilmiyorum ama aile tartışmasının hiç biteceğini zannetmiyorum. Bizim şöyle bir sorunumuz var şu anda. Yani o söylenenlerin falan hepsinin dışında. 30 yıl önce, 20 yıl önce 100-150 kişilik mahallelerde Dunbar sayısı denen sayı kadar insanla birebir bağlantı kurarak yaşadığımız bir bağ toplumu vardı. Birbirimize bağlıydık. İşte bakkal amcayı bilirdik, bilmem ne olurdu, sokakta oynardık falan filan. Şimdi 20-30 sene geçmeden hemen ardından ben kendi ömür süremde bunu gördüm. Bir sosyal medya uygulaması aracılığıyla 5 milyar insanla aniden bağlantı kurabildiğim bir dünyada yaşıyorum. Eski değerlerin hepsi buharlaşıyor. Yerine yeni bir şeyler geliyor. Ama gelenin iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyoruz. Çünkü 10-15 senede neyi deneyimleyeceksin yani. Sonucunu görebileceğimiz bir şey yok. Bütün kafa karışıklığımız bununla alakalı. Bu insanlık tarihindeki belki en büyük 3 dönüşümden biri yani. Yazının icadı kadar önemli bir zamandayız bence. Bu bağ toplumundan ağ toplumuna geçiş birçok değeri buharlaştırdığı gibi aileyi de buharlaştırıyor. Fakat ailenin yerine koyacak bir şey bulamadığında ya da ailenin değişmeyen o ihtiyaçlarımıza verdiği nasıl diyelim desteği başka bir şeyle değiştiremedikçe çok büyük hüsran yaşayacağız bu işin sonucunda. Mesela şu anda insanlar tek başlarına yaşayabiliyorlar. Ama tek başına kalan insanın ömrünün kısaldığını biz 100 senedir biliyoruz. Tek başına kalan insan erken ölüyor. Çünkü vücut diğerleriyle birlikte, fiziksel olarak birlikte olmaya ayarlanmış. Mesela birbirimize sarılınca oksitosin diye bir hormon artıyor. Bu bizim vücudumuzu onarıyor, kendimizi güvende hissetmemizi sağlıyor. Bu hormon boşuna yok. Çünkü insan zayıf ve çıplak bir canlı olarak tek başına hayatta kalamaz. Şimdi zeka ve teknolojinin kutsandığı zaman da ben herkese şu örneği anlatıyorum. Zeka diyorsak al orada Einstein var. Zekası tartışılmaz ama Einstein'ı al Amazon ormanlarına koy. 40 gün sonra gel Einstein'ın esamesi okunmaz. Gitti o. Ya da 40 tane Einstein klonla hepsi Einstein olsun. Aynı şeyi bilsinler. Aynı yeteneklere sahip olsunlar. Koy Amazon ormanlarına. 40'ı birbirini yer. Gene 40 günde hiçbir şey kalmaz.
Ya ortada. Da koy Türkiye'ye.
Ama 40 farklı kişi, geri zekalısı, üstün zekalısı 40 farklı kişiyi koy Amazon ormanlarına. 40 gün sonra orada bir köy bulursun. Farklılıklarımız ve birlikte hareketimiz bizi insan yapan şeydir. Aile bunun birimlerinden bir tanesi. Takım, devlet falan dediğimiz her şey bunun birimleri aslında. Onun yerine ne koyacağımızı bilemezsek başımız belada.
Peki hocam, öyleyse aile hayatın anlamı mıdır?
Değildir. Hiçbir şey hayatın anlamı değildir. Hayatın anlamı farkındalıktır.
Teşekkür ederiz hocam.
Ben teşekkür ederim.
Sinan Canan hocamızla hayatın anlamını sorguluyoruz farklı kavramlarla. Lütfen bize abone olun yeni bölümler için.
Söylediğim hiçbir şeye inanmayın. Öyle değil.
Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere.